Hep öyle bir, ben de şimdi arkadaşlardan öğrendim. Madem öyle dedim, ben kendi kaydımı kendime alayım. Dördüncü maddemiz, eğitim ve geliştirmenin yararlı. Yani ne işe yarayacak bu eğitim ve geliştirme? İki açıdan inceliyoruz. İşletmeye sağlayacağı yararlar ve bireyin kendisine sağlayacağı veya çalışanlara, işverenlere sağlayacağı yararlar. İşletmeye sağlayacağı yararları, verimlilik, kalite bilinci, örgütsel gelişim, karar verme ve sorun çözme yeteneklerinin artması, değişime yönelik olarak personelin gösterdiği dirençlerin yenilmesi, işletme içerisindeki iletişimin arttırılması, işletmede çalışanların hedefe ve amaca yönelik olarak bütünleşmeleri gibi faktörler altında sıralayabiliriz. Ama en fazla eğitimin sağladığı fayda, günümüzün rekabet dünyasında arkadaşlar kişilerin etkinliklerini ve verimliliklerini arttırarak işletmemizin öne çıkmasını sağlamak. Bugünkü dünyada arkadaşlar bütün herkes rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Uygulayacağımız yeni teknikler, yeni yaklaşımlar, yeni uygulamalarla bir adım öne geçebilirsiniz. Eğer çalıştırdığınız elemanlar güçlü ve kuvvetliyse, atılgansa, girişkense, yenilikçiyse, yaratıcıysa, kendisini geliştiriyorsa, internetten okuyorsa, her gün kendisine bir şeyler koyuyorsa gider gideriz. Ama sadece çalıştırdığımız personel bana ne söyleniyorsa ben onu yaparım. Onun dışında ben başka bir şey yapmam diyorsa bu kişiler bizi hiçbir yere taşımaz. Özellikle genç insanlardan beklediğimiz arkadaşlar yenilikçi, yaratıcı, girişken, soruşturan, eleştiren, konuşan insanlar olmaz. Birçok işletme yöneticisi şundan şikayet ediyor. Diyor ki hocam bu fakültelerden yetiştirdiğimiz öğrencileri iyi yetiştirmiyorsunuz. Neden? Toplantı yapıyoruz. Toplantıda ben meseleyi ortaya atıyorum. Diyorum ki arkadaşlar pazar payımız düşük. Pazar payımızı geliştirmek için ne yapmamız lazım? Ya diyor hocam susuyorlar ya. Ya ben bir soru soruyorum diyor. Konuşmuyor diyor. Neden? Korkuyor diyor, çekiniyor diyor. Bir şey söyleyecek diyor, tutmayacak, azarlayacağından çekiniyor. Veya arkadaşlarının onunla dalga geçeceğinden çekiniyor. Halbuki diyor, söylemesi lazım. Kafasına gelen düşünceyi vesaireyi söylemesi lazım. İşte eğitim arkadaşlar, insanlara konuşma cesareti, araştırma cesareti, kendisini geliştirme cesareti veriyor. Bir süre sonra eğitim programlarına katıldıktan sonra kendinizi şöyle hissedersiniz. Benim bir şeyler söylemem lazım. Haklı bir şey yapmam lazım. Kendimi geliştirmem lazım, yetiştirmem lazım. Bu işletmeye katkı sağlamam lazım. Veya iş arkadaşlarım da görsünler ki bak ben dersimi çalışarak geliyorum toplantılara. Toplantılara dersini çalışarak gelmek demek şu demek arkadaşlar. Gündemdeki maddelerle ilgili piyasa araştırması yapmak, internette araştırma yapmak, arkadaşlarında rakip firmalarda araştırmalar yapmak, kafanı donatmak ve toplantıya öyle gelmek demektir. Boş kafayla giren kişinin fikri olmaz. Düşüncesi de olmaz. Konuşmamanın tek sebebi budur. Çünkü dersini geliştirmedi, hazırlık yapmadı, dersini çalışmadı. Dersini çalışarak geldiniz. Eğitimin faydalarına birey açısından bakarsak arkadaşlar, görev bilincini geliştirme, kişinin inisiyatif kullanma gücünü geliştirme, İnisiyatif gücünü geliştirme demek şu demek. Bazı şeyleri yapma konusunda arkadaşlar kimseden emir talimat beklemeden harekete geçmek demek. Bazı insanlar şöyle düşünür. Ya sen enayi misin? Kendi kendini yoruyorsun. Senden böyle bir şey istediler mi? İstemediler. O halde ne diye biliyorsun ki bu işe? Belki mesai arkadaşımız bize söylüyor. Hayır. Girmemiz gerekiyor. Kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Bizim farklı, benim farklı olduğumu onlara göstermem gerekiyor. Ben farklıyım. Ben ödevimi, görevimi çalışarak gelişim. Ben daha olumlu bir kişiyim. Ben daha geniş çerçevede düşünen bir kişiyim dememiz gerekiyor. Mesai arkadaşlarımızdan ve iş arkadaşlarımızdan bir adım öne geçmek hiç zor bir olay değil. Hiçbir zor bir olay değil. Kendinize biraz yatırım yapın. Hemen mesai arkadaşınızın önünüze geçersiniz. Ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi söyleme cesaretine sahip olun. Bir diğer faydası kariyer gelişimi ve özgüven arttırma. Önümüzdeki hafta zannediyorum kariyer geliştirme ve kariyer planlarından söz edeceğiz. Eğitimin bir faydası da arkadaşlar, ileride gözünüzü diktiğiniz 5 yıl sonra, 10 yıl sonra gözünüzü diktiğiniz pozisyona sizi getirir. Yani her yiğidin içinde bir aslan yatar. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bir yere gelmek istiyorsunuz. Bu bir müdürlük pozisyonu olabilir, bir genel müdürlük pozisyonu olabilir, bir departman yöneticiliği pozisyonu olabilir. Oraya gitmek için adım adım kendinizi geliştirecek, yetiştirecek uygulamaların içerisinde olmanız lazım. İş tatminini artırma ve performansı yükseltme. Eğitim programlarına katılan kişiler, arkadaşlar kendilerini önemli hissederler. Ve şöyle düşünürler. Bu işletme bana yatırım yaptı, ben önemliyim. Ben kendimi geliştirdim. Ve memnuniyet duygusu artar, tatmin duygusu artar. İş yerini daha fazla seversiniz. Patronunuzu daha fazla seversiniz. İşletmeyi daha fazla seversiniz. Kurumunuzu daha fazla seversiniz. Dersiniz ki önemsemiyoruz, bizi önemsiyorlar. Ve ben de burada kendimi gerçekleştiriyorum. Ben kendimi geliştiriyorum dersiniz. Ve memnuniyet duygunuz, tatmin duygunuz artar. Kişinin eğitimle geliştirilmesi arkadaşlar bir başka kazançtır. Yani çalışanlar işletmenin iki şekilde kazanç elde ederler. Bir parasal kazançlar, ikincisi ise eğitimsel kazançlar. Eğitimsel kazanç bir kazanç. Ekip ruhunu geliştirme ve örgütsel bağlılığı artırma. Eğitime katılan insanlar bir akrabalık ilişkisi içerisine girerler. Yani bir arkadaşlık, bir dostluk, bir bağlılık ilişkisi içerisine girerler. Birlikte şu sınıfta eğitim alan arkadaşlarımız iş hayatına atıldıktan sonra bakın hep birbirinizi tanıyacaksınız, birbirinizi arayacaksınız. Çünkü belli bir süre, diyelim ki 14 haftalık bir süre bir arada bulundunuz. Notlarınızı paylaştınız, bir soru sordunuz, arkadaşınız sorunuza cevap verdi, bir ödevi hazırlarken birlikte hazırladınız. Başka bir arkadaşınızın ödevinden yararlandınız. İşte bu takım ruhudur. Bu grup bağlılığıdır. Gruba bağlılık geliştirirsiniz, grupla kaynaşırsınız. Grupla informal ilişkilere girersiniz. Resmi ilişkilerin dışında samimi, daha sıcak bir ortama girersiniz. Eğitimin faydası kişiyi sosyalleştirmesidir. Sosyalleşme, gruba ait olma duygusunu yaşamaktır. Eğer çalıştığınız işletmede herhangi bir gruba, departmanının, bölümünüzün grubuna ait olduğunu düşünemiyorsanız, yalnız kalmışsanız, bu çok kötü bir şeydir. Yani bir an önce gruba adapte olmak lazım. Bir an önce uyum göstermeniz lazım. Ait olma duygusunu geliştirme, eğitim aynı zamanda firmaya ait olma duygusunu, o firmanın üyesi olma duygusunu güçlendirir. Böyle güçlendirdiği zaman artık firmayı eleştirmezsiniz. Bu aileyi eleştirmek anlamına gelir. Aileyi eleştirmezsiniz derseniz ki bu bizim ailemiz. Eksikleri var ama bu eksikleri kapatmak da bizim görevimiz diye düşünmeye başlarsınız. Diğeri ilkeleri, bu eğitim uygulamalarını işletmelerde nasıl gerçekleştireceğiz? Hangi ilkeler içerisinde gerçekleştireceğiz? İlki önemli, eğitim sürekli olmalıdır arkadaşlar. Bazı işletmelerde şöyle görüyoruz. Birden patronun, yöneticinin aklına yaşıyor. Diyor ki ya bu sene diyor personel bir eğitim yapalım ya diyor. Arkadaşlar çok büyük hatalar yapıyorlar, eksikler yapıyorlar. Bir eğitim yapalım diyor. Böyle birden alevlendiriyor ortalığı ve eğitim yapıyorlar. Bir hafta 10 gün bir eğitim yapıyorlar. Ondan sonra ikinci sene unutuyorlar, üçüncü sene unutuyorlar, dördüncü sene unutuyorlar. Bu eğitimin bir faydası olmaz arkadaşlar. Eğitimde süreklilik esastır. Plan yapacaksınız. Plansız eğitim, programsız eğitim, anlık eğitim bir fayda sağlamaz. Sürekli olması lazım, kurumsallaşması lazım, belirli bir plan ve programa göre yapılması lazım. Programsız, plansız, anlık bir eğitimin bize çok fazla faydası olur mu? Olmaz. Niçin? Gelişim güzel bir uygulama olur. Yani hadi yapalım dedik, yaptık. Sonra da bazen bakıyorum, öğrenciler diyorlar, ya yaptık eğitimi, hiçbir faydasını görmedik. Bırak diyor, olmuyor diyor, bizi yürümüyor diyor. Bu iş böyle olmaz. Bu planlı, programlı, az gördüm faydasını, çok gördüm. Diyeceksin ki arkadaşlar eğitimden asla vazgeçmeyeceğiz. Devam edecek. Bir işletmede yaşadığım bir olayı anlatayım. Firmanın yönetim kurulu başkanı, genel müdür orada. Yönetim kurulu başkanının ve genel müdürün bir de sekreteri var. Bayan diye hanım kızımız. İş İşte yazıyor, çiziyor, bir şeyler oluyor vesaire. Demek ki o sekreter kızın bir şeyi yazması lazımmış. Yazdı, getirdi. Getirmiş, bakıyoruz, değerlendiriyoruz falan. Önemli, ciddi bir hata yapmış. Neydi hata şimdi, ben de hatırlamıyorum, unuttum. Ya herkes bozuldu. Ya dediler ki, bu sekreter burada kaç yıldır çalışıyor, böyle bir hatayı nasıl yapar ya? Yani yönetim kurulu allak bullak oldu. Genel müdür dedi ki, hemen dedi ya, bunu dedi, ceza verelim, bu böyle olmaz dedi. Yani buradan şimdi firma zarar görecek dedi. Yani böyle bir ciddi bir hata yapmış. Yönetim kurulu başkanı yaşlı bir insan, 80 yaşında. Ve ben de öğretim üyesiyim, fakat ondan öğrendim. Bazen böyle deneyimli insanlar, çok tecrübeli kişiler oluyor. Yönetim kurulu başkanının ne dedi biliyor musun? Dedi ki, hayır dedi, genel müdüre dedi ki, ceza vermenin için öyle düşünüyorsun dedi. Hemen dedi, eğitim programından var dedi, gözden geçin dedi, eğitimi alın dedi. Yani ceza vermekle sen dedi, bu hataları dedi, çözeceğini mi zannediyorsun dedi. Bu dedi, eğitimle ilgili dedi, bu hata dedi kızın, yani unutarak veya yaptığı bir hata değil dedi, eğitim yetersizliği var dedi. Ve çok takdir ettim hakikaten yönetim kurulu başkanını. Yani o öyle öfkeli ve kızgın bir anda ceza vermeyi değil, eğitim verilmesi gerektiğini düşündüm. Birçok işletmelerde arkadaşlar, artık bilinçli yöneticiler eksiklikler ve hatalar karşısında hemen eğitim programını gündeme getiriyor. Bir kişinin hareketlerinden, davranışlarından, müşteriyle olan ilişkilerinden, tüketiciliği, yöneticiyle olan ilişkilerinden memnun değil misiniz? Hemen ona deyin ki, seni eğitim programına alacağız. Evvela o kişi şöyle düşünür. Aa iyi, tamam, güzel, memnun olurum, eğitim programını alacaksın, tamam, katılırım. İkinci, seni yine eğitim programı. Üçüncü defa artık korkmaya başlar. Eyvah, beni eğitim programına alacaksın. Aman eğitim programına girmeyeyim. Şu işi biz iyi yapayım. Yani o noktaya getirmek lazım. Hareketlerin ve davranışların düzelene kadar eğitim programına gireceksin. Düzenli olacak. Eğitim programı sürekli olacak. Birinci ilkesi bu. İkincisi, amaçlı olacak. Hangi amaca yönelik olarak eğitim programı düzenliyoruz? Niçin düzenliyoruz? Amacımız ne? Neyi sağlamak? Hataları mı düzeltmek? Kişinin kalite seviyesini mi yükseltmek? Bilgi açığını mı kapatmak? Yetenek açığını mı kapatmak? Beceri açığını mı kapatmak? Amacımızı açık ve net bir şekilde ortaya koymalıyız. Planlı olmalıdır. Programlı olmalıdır. Eğitim planları arkadaşlar genelde 3 yıl için yapılır. Bunu biraz açalım. Büyük kuruluşlarda eğitim planları 3 yıl için yapılır. Bölümler ve pozisyonlar için 3 yılda kişilerin alacağı eğitimler belirlenir ve saat bile takır takır günü saati geldiğinde o eğitim programları uygulanır. 3 yıldan sonra revize edilir. Bilgi açıkları tekrar eğitim ihtiyaç analizi yapılarak belirlenir. Kimler hangi eğitime alacak, bunlar belirlenir ve tekrar eğitim planı yapılır. Ama siz derseniz ben bir yıllık eğitim planı yapacağım, program yapacağım, buna da mani yok. Bir yıl içinde yapabilirsiniz, fakat kurumsallaşmış işletmeler her zaman böyle çok büyük zaman ayırmadıkları için genelde 3 yıllık bir eğitim planı hazırlarlar, böyle eğitim planı o süre için uygularlar. Fırsat eşitliği sağlamalıdır. Eğitim planı o pozisyonda çalışan kişilerin hepsi için uygun olmalıdır. Eğer bir kişi eğitim planını almıyorsa, eğitmeyeceksek bunun makul bir açıklaması olması lazım. Yani tarafgirlik yoktur eğitimde. Seni aldım ama sen girme. Bu olmaz. Hakkaniyete uygun değildir. Ama onu almamak için makul bir gerekçemiz varsa, evet. Eğitim fırsatında o pozisyondaki kişiler herkes yararlanabilmelidir. Bir diğeri, etkin katılım. Eğitim programları başarısız olur eğer katılımı sağlayamazsak. Bazı işletmelerde, firmalarda, yöneticilerde eğitim programı düzenleniyor ve sonra kişilere duyuru yapılıyor. Diyorlar ki, falanca gün, falanca yerde eğitim yapılacaktır, katılımınızı rica ederiz. Sonra bakıyorsun, departmandaki o kişi diyor ki, ben hastayım, ya gidemeyeceğim şimdi diyor, ben bu eğitime katılmıyorum. Veya bir şey uyduruyor, veya annesi hastalanıyor, babası hastalanıyor, izin alıyor, kaçıyor falan gidiyor, katılmıyor. Birçok yerde. Arkadaşlar aklınızda bulunsun, eğer iş yeriniz, eğitim programı planlanmış, kesinlikle o eğitim programına katılmanız uygun görülmüşse, tek bir programı bile aksatmamalısınız. eğitim programına katılmayan kişi hakkında çok kötü düşünüyorum. Ben planladım. Eğitmen tuttum, ona yatırım yaptım, eğitimi organize ettim, bir sürü para harcadım. Ve sen diyorsun ki annem hastalandı, babam hastalandı, çocuğum hasta, rahatsız oldu, öksürüyor bilmem ne. Ben eğitim programına katılmıyorum. Sizi çağırırım, nazik bir şekilde konuşurum. Diyorum ki, Nergis Hanım, ya eğitim programında sizi görmedikler, o neden katılamadınız? Ya efendim çocuk da o gün çok öksürüyordu da işte, yani ilgilenecek kimse yoktu mecburen, işte onunla ilgilendik falan. Peki Nergis Hanım, yani bu eğitime biliyorsunuz çok büyük yatırım yapıyoruz, yani katılsanız iyi olurdu. Sizinle böyle nazik konuşuyorum. Ama bir çarpı işareti koymuşum duruyorsanız. Size derim ki, bu bir. Ondan sonra bir yerde bir olay daha olur. Yine katılmadığınız eğitime. Derim ki, Nergis Hanım ikiye. Üçü bekler miyim? Üçü beklemem arkadaşlar. İşletmecilikte üçüncü defa beklenmez. Bazıları şöyle düşünür. Üç de olsun, dört de. O zaman öyle düşünmeye başlarsanız şöyle de olur. Dört de olsun, beş de çıkarmayı düşünün. Beş de olsun, altı da çıkarmayı. Onu soruyorum. Bu işin kuralı arkadaşlar, birdir, ikidir. Üç, eğitim planının içinde bu kişiyi geliştirme uygulamalarını almaktan çıkarır. Onunla uğraşamam. İş hayatında bu kişi yüksek lisans yapmış, master yapmış, üniversite bitirmiş, iş hayatının duyarlılıklarını öğrenmiş olması gerektir. Benim hiç kimseye üç defa sınama ve deneme sabrım yoktur. Öyle söylüyorum. Bir, iki, üç geçmiş olsun. Eğitim programına katılmak zorundadır arkadaşlar. Herkes ve tüm çalışanlar çok acil, çok önemli bir şey varsa, kanıtlanıyorsa, her şey ortadaysa kuşkusuz ona her yönetici muhakkak verir. Ona kimsenin diyeceği bir şey yok. Benim söylediğim o değil. Ama çocuğum öksürüyordu, ateşi çıktı, şu da oldu, bu oldu falan. Bunlar pek ikna edici değil. Bunları hepimiz biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Bu konuda bilin ki çok kesin ve kararlı olmak lazım. Çünkü işletme eğitime biraz sonra bahsedeceğiz. Bütçe konusunda büyük paralar yatırıyor arkadaşlar. Siz onu yatırdığı parayı boşa çıkarıyorsunuz. Sinirlenir yani. Yöneticinin sahibi çok sinirlenir ve çok kızar. Fakat günümüzde insanlar çok akıllı. Sinirlerini ve kızgınlıklarını dışa vurmuyorlar. Sakın aldanmayın. Şimdi de gidiyor Nergis Hanım diyor ki, hadi bu bir şey demedi ya. Ya diyor ki, yani katılsaydınız iyi olur. Bu iş oldu, bir şey yapıyor. Mesajı aldınız değil mi arkadaşlar? Çok büyük bir şey var. Onun tebessüm etmesi, sizinle böyle güzel güzel konuşması, içindeki öfkeyi zorla bastırdığın anlamına geliyor. Kızgın adam aslında. O tebessümün arkasında müthiş bir kızgınlık var. O tebessümü aldanmıyor. Sakın aldanmıyor o tebessümü. Bursa'da bir kuruluşta otelde eğitim veriyoruz. Eğitim veriyoruz. Eğitimin konusu takım kurma çalışması. İşletme sahibi çalışanlarının takım halinde, ekip halinde çalışmamalarından yakınıyor. Diyor ki gücümüz takım halinde çalışmamıza bağlı. İşbirliği yapmalarına. Fakat burada herkes kendisini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bireysel olarak başarılı olmaya çalışıyor. Onların bireysel kendi hırsları uğruna yaptıkları çalışmalar bizi grup olarak başarısız kılıyor. Takım çalışmasını, takım ruhunun içine girmesi lazım arkadaşlar. Yaptığımız eğitim de takım çalışması. Nasıl takım ruhu içerisine girebiliriz, nasıl birlikte hareket edebiliriz, nasıl bireysel ve bağımsız olmaktan kurtulup, yani herkes yıldız olmaya çalışıyor, yıldız olmaktan çıkıp grup ve takım halinde başarılı olabiliriz. Böyle bir eğitim yapıyoruz. Öğlene kadar eğitimi yaptık, öğleden sonra şeflerden bir tanesi dedi ki bir telefon geldi, çocuğum hastalanmış, hocam ben ayrılmak zorundayım. Dedim valla ben eğitmenim yani bu kim ayrılacak, kim kalacak bu seminerde, bunlara ben karar vermiyorum. Yani o sizin bileceğiniz bir şey, ben eğitimi veriyorum. Ayrıldı gitti. Patron orada, müdürler orada, diğer şefler orada, herkes orada. Patron haberi oluyor. Diyor ki ne oldu? İşte bir şey yapmış, çocuğu hastalanmış gitmiş. Eğer daha önceden işletmede bir şeyler var herhalde. O kişi de bir kritik makinenin başında bulunan bir şefmiş. Ondan başka o işi, bir seramik işi bu. Ondan başka bu seramiği pişiren, inceliklerini falan bilen yokmuş. Adam şöyle düşünüyor, yani ben bu işletmenin, bu fabrikanın vazgeçilmez misin? Patron orada talimat veriyor. Diyor ki, hemen diyor işten giriş çıkış işlemlerini yapın. Pazartesi günü işletmeye gelmeyecek. Ama efendim diyorlar, yani şey diyor, çok kritik mesela. Diyor ki işlemlerini yapın, gelmeyecek. Ya adamın tepesi atıyor, öyle söylüyor. Tepesi atıyor. Kimin nasıl tepki vereceğini bilemeyiz. Katılım esastır arkadaşlar. Bir eğitim programı yapılmışsa, istisnası hepsine 5 gün sürüyor. 5 günün 5'ine de devam etmek zorundayız. Yani çok acil, çok bilmem ne vesaire. Veya serbest bıraktılar, denetlemiyorlar vesaire. Ya önemli değil ya, katılıyoruz. Öyle bir olay yok arkadaşlar. Kendi kendinize şunu söyleyeceksiniz. Ben bir eğitim aldım. Master eğitimi aldım, yüksek lisans eğitimi aldım. Ve ben kendi kendimle sözleşme yaptım. Ben şöyle bir insan olacağım. Yan çizmeyeceğim, yavuk yapmayacağım, kaytarmayacağım. Planlara, programlara düzgün bir şekilde uyacağım. Ve bunu işletmenin hatırı için, şunun bunun patronun hatırı için vesaire yapmıyorum. Bunu sadece ve sadece kendi hatırım için yapıyorum. Benim kalitem, benim felsefem, benim anlayışım, çalışma felsefem budur. Buna sert disiplin diyoruz arkadaşlar. Öz disiplin diyoruz. Bakın bizim Türk insanında sert disiplin zayıf. Bakın bunu çok açık itiraf ediyorum. Sert disiplin duygusu zayıf bize. Bu zayıflığın tek sebebi de bizi öğretmeyenlerdir. Bu sert disiplin duygusunu sizlere aktaramıyoruz. Aktarmamız lazım. Ve sizin de bunu sert disiplini birisinin hatırı için vesaire, hocanın hatırı için, şunun hatırı için değil. Kendi iş başarınız için, kendi kimliğiniz, kendi karakteriniz için bunu kazanmanız gerekiyor.
Hocam seramik ustasına nasıl aktaracaksınız bunu?
Efendim?
Seramik ustasına nasıl aktaracaksınız? Çok real bir şey değil mi söylediğiniz
şey? İşte adam çekti, istifa etti, o da patron da siz geçiniz yani.
Tamam, Türkiye'nin büyük sorunu bu zaten. Adam orada tazminatını alıyor, işten çıkıyor, bulunmaz intikmacı zaten adam siz söylüyorsunuz.
Herhalde gitti başka yere.
Bu adamı zaten sert disiplini sağlayamazsınız ki Türkiye'de.
İşte ama bu adam da o işletmeler ne kadar var? Yani bu işletmenin iş yaşamı da çalkantılı olur. Yani bu öteki işletmeye gittiği zaman onu o eğitim formunu almayacak mı öteki işletme? O da alır. Yani kurtuluş yok. Kaçış yok. Orada patronlar birbirlerini görüyorlar. Rakip işletmeye gitti veya bir işletmeye gördü. Patrona dedikten sonra al ayrını gör dediği zaman ne olacak? Başka bir şey söylemez patron, onu söyler. Çalış, üç ay görürsünler. Bunu söyleyecek. Patronlar haberleşiyor birbirleriyle. Sen bakmayın, patronlar birbirinin rakip olsun. Onlar birlikte yemek yiyorlar. Odada beraberler, aynı masada oturuyorlar. Ticaret odasında bizim görüyoruz, katılıyoruz toplantıları. Rakip kuruluşların yöneticileri aynı masada etrafında. Yani eğitime katılma esaslı, önemli. Eğitim geliştirme sürecine bakalım arkadaşlar. 4 aşama var. Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim programının oluşturulması ve bütçelendirme, eğitim uygulaması ve eğitimin değerlendirilmesi. Herhangi bir eğitim uygulamasına girmezden önce arkadaşlar, öncelikle eğitim ihtiyaç analizi yapılması lazım. Eğitim ihtiyaç analizini de zaten yazalım, iki şekilde yapıyoruz. Bir popülasyon araştırması diyoruz buna. Popülasyon araştırması diyelim. İkincisine de Yetkinlik temelli eğitim ihtiyaç analizi diyoruz. Popülasyon araştırması demek şu demek. İşletmede çalışan tüm çalışanlara bir anket formu geliştirilir. Bu anket formuyla kendilerini hangi konuda eğitim almak istedikleri kendilerine sorulur. Buna popülasyon araştırması diyoruz arkadaşlar. Ben bir eğitim programı oluşturacağım, bir eğitim planı oluşturacağım. İşletmemde de 400 kişi çalışıyor. 400 kişiye yönelik bir anket uygularım. O ankete çeşitli sorular olur. Bir, liderlik eğitimleri olur. İki, örgütün genel odak yetkinlikleriyle ilgili alanlar olur. Mesleki alanlarla ilgili alanlar olur. Kişisel gelişimle ilgili alanlar olur. Orada eğitimleri sıralarım. Bir liste oluştururum. Ondan sonra bu eğitim için, benim için çok gerekli, az gerekli, gerekli değil diye yan tarafına bir kontrol listesi oluştururum. Ondan sonra katılımcılar onları işaret eder. ve kimin nereden eğitim ihtiyacı olduğunu anladım. Bura popülasyon araştırması diyor. Bu klasik yaklaşımdır arkadaşlar. Son yıllara kadar, 90'lı yıllara kadar eğitim ihtiyaç analizi bu popülasyon araştırmalarıyla yapılıyordu. Bir anket formu uygulanıyordu. Yöneticilerin anket formu farklıydı. İsterseniz departmanlar bazında ayrı ayrı anket formları uygularsınız. Muhasebe departmanına ayrı bir anket formu, pazarlama departmanına ayrı bir anket formu. Tüm yöneticilere, şeflere, teknisyenlere ayrı bir anket formu uygularsınız. Ve eğitim konularını sıralarsınız veya yetkinlikleri sıralarsınız. Kişi hangi eğitimi almak istiyorsa buraya check eder, sonra onları toplarsınız. Bakarsınız hangi eğitim daha fazla talep ediliyor. Ondan sonra piyasada o eğitimleri kim verecek, hangi öğretim üyesi verecek, hangi uzman verecek, onunla gidersiniz, konuşursunuz. Anlaşmayı yaparsınız, işte 3 günlük eğitim planlarsınız, 5 günlük eğitim planlarsınız ve bu eğitimi verirsiniz. Buna popülasyon araştırması diyoruz. Bu popülasyon araştırması arkadaşlar çok sağlıklı bir yöntem değil. Popülasyon araştırmasına bazen eğitim alacak kişilerin yöneticilerine de soru soruluyor. Kişi diyor ki ben şu eğitimi almak istiyorum ama onun yöneticisi müdür diyor ki hayır ona o eğitim gerek değil, bu eğitim gerek diyor. Yani popülasyon araştırması hem iş görenlerin kendilerine soruluyor hem de onların amirlerine soruluyor. Bu kişi hangi konuda yetiştirilmelidir diye. Ama klasik bir yaklaşım, çok sağlıklı da bir yaklaşım değil. Birçok yere bize de uygulandı, sizle de çalıştığımız firmalarda uygulanmıştır. İnsanlar işaretliyor. Ben diyor stres eğitimi almak istiyorum, motivasyon eğitimi almak istiyorum, kişiler arası ilişkiler eğitimi almak istiyorum, zaman yönetimi eğitimi almak istiyorum, firmanın işte misyon, vizyon, ilkeler değerini işaretliyor, sonra da bir eğitim yapılıyor. Bu eğitim, bu tür bir eğitim var ya arkadaşlar, olsa olsa yaklaşımıyla yapılan bir eğitimdir. Yani olsa olsa yaklaşımı işte, ya bir eğitim yaptık işte, bak verdik, bunu istediler, bunu verdik, bu eğitimleri de yaptık. Sonuçlara yönelik bir eğitim değildir. Peki sonuçlara yönelik eğitim nedir, nasıl olur? O da arkadaşlar yetkinlik bazda eğitim programıyla olur. Yetkinlik bazda eğitim ihtiyaç analizi yapılması lazım. Ondan sonra kişiler hangi alanda yetkinlikleri zayıfsa, düşükse o konuda eğitim verilmesi lazım. Bu modern bir uygulamadır. Bu arada antiparantez söyleyeyim, piyasada kalmadı ama benim eğitim ihtiyaç analizi diye piyasada hala var mı bilmiyorum, bir kitabım da var. Profesör Nihat Erkolmuş'la birlikte yazdığınız bir kitap, isterseniz not alın. Eğitim ihtiyaç analizi.
Kitabına mı hocam?
Kitabına da eğitim ihtiyaç analizi. İngilizcesi Training Needs Analysis. Eğitim ihtiyaç analizi. Şimdi yetkinlik bazda eğitim ihtiyaç analizi nasıl yapılır? Bunu not alın, başlık olarak atın. Yetkinlik bazlı eğitim ihtiyaç analizi nasıl yapılır? Yani bu modern uygulama. Klasik uygulama ile ilgili benim bu kitabım bütün klasik uygulamaları anlatıyor. 1994 mi yani aradan 10 sene, 12 sene geçti basıldı. Mevcutta kalmadı galiba. Ama kitap bütünüyle klasik yani. Bu modern yetkinlik bazlı eğitim ihtiyaç analizi yok o kitapta. Onu düşünüyorum yeniden öyle bir kitap yapmayı. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İş analizi yöntemini öğretmiştik size ikinci hafta. Önümüzdeki hafta da yetkinlik bazda bir eğitim ihtiyaç analizi için size ödev vereceğim. Şimdi yazdıklarımdan onu siz çıkaracaksınız. İş analizini yaparken hatırlayın arkadaşlar. İki şey yapmıştık. Bir görev envanteri yapmıştık. Kim için yapmıştık? Kasiyer için yapmıştık. Kasiyer için görev listesi çıkardık. Sonra bir de yetkinlikler listesi çıkardık. Hatırladınız mı? Notlarınız yanınızda mı? Kimin yanında bu kasiyerin yetkinliklerini bulabilecek misiniz? Kasiyerin yetkinliklerini bul. Bakalım. Ne yazmışız yetkinliklerine kasiyerin?
Ne yazma?
Okuma, yazma, kişiler arası ilişkiler. Başka? Matematik,
mantık yürütme, karar verme,
bir dakika baştan alalım arkadaşlar not alacak çünkü önümüzdeki haftada ödev vereceğim. Bir boş sayfa açın arkadaşlar, yetkinlikleri aşağı doğru liste halinde sıralayın. Alt alta yazın, yan yana yazmayın. Çünkü bir tablo oluşturacağız, tablo oluşturmamız için alt alta sıralamamız lazım. Hadi söyle başkan.
Mantık yürütme, Yetkinlikleri mi?
Yetkinlikleri, sadece yetkinlikleri.
Okuma, yazma, işlem arası ilişkiler.
Yüksek sesi.
Süzen haberleşme.
Biraz daha yüksek sesle.
Mantıklı yürütme.
Köşeden duyulmuyor o yüzden.
Karar verme. Müşteri hizmetleri, matematik, muhakeme, personel ilişkileri. Ben bu kadar yazmışım.
İlave edecek var mı? Başka bulan var mı arkadaşlar? Sözlem eksik kaldı mı?
Hocam, mantık yürütme, karar verme, müşteri hizmetleri, matematik, dört işlem, matematik, muhasebe, personel ilişkileri.
Tamam. Şimdi dedik ki bu demek ki her bir pozisyon için yetkinlik temelli ihtiyaç analizinde her bir pozisyon için arkadaşlar bir yetkinlik listesi hazırlıyoruz. Birinci aşama bu. Yani bu pozisyonda çalışacak kişi hangi yetkinliklere sahip olacak? Bir yetkinlik listesi hazırlıyoruz. Şimdi bana şu soruyu sorabilirsiniz, diyebilirsiniz ki ya hocam bu yetkinlik listesini benim bilgim ve tecrübem o kadar fazla değil. Ben tek başıma bunu hazırlayamam. Yani değişik meslekler için, gruplar için böyle bir yetkinlik listesi olsa da ben oradan kopya çeksem, bu işi kolaylaştırsam olmaz mı? Olur mu, olmaz mı? Nereden olur?
Faydası olur.
He?
Faydası olur.
Nereden olur ama?
Onet'ten.
Onet'ten.
Nereden olur?
Onet.
Nereden olur?
Onet.
Niye herkes söylemiyor? Nereden olur?
Onet
diye ödev verdin mi ben?
Evet, verdiniz.
Niye? Hemen herkese birazdan söylemesi lazım. Onet. Artık kopya çekeceğimiz yerler belli. Onet'ten bütün meslekler için dünyada 10 bin tane meslek, 10 bin tane pozisyon iş varsa 10 bin tane pozisyonun tamamı için Onet'te yetkinlik listesini çıkarmış mı adam? Çıkarmış. Alacağım, tercüme edeceğim. Bitti. O kişinin sahip olması gereken yetkinlikler önünde var mı? Var.
Var.
Onet'in ödevini niçin verdim arkadaşlar? Onet'i bu yüzden verdim. İnsan kaynakları departmanında çalışsan da çalışmasan da Onet hep işinize yarayacak. Hep arayacaksınız. Ama İngilizcem yok diyorsunuz belki. O kadar İngilizceyi çözeceksiniz. Yani o kavramı çevirecek kadar. Hepsi Google'a giriyorsun zaten çeviriyor. Bir şey yok. Yani onu anlayacaksın o kadar. İngilizcem yok demeyeceksin.
Sayfanın kendisini de
çeviriyor. Google'da çeviriyor, hepsi çeviriyor. Yani şimdi hangisi çeviriyor? Program kendisi de çeviriyor, değil mi?
PC kendisi çeviriyor.
Kendisi çeviriyor. Yani çevirme diye bir problem de yok. Onet arkadaşlar. Onet'ten aldık. Bu listeyi oluşturduk. Ondan sonra yetkinliklerde iş analizini yaparken 2-3 tane soru soruyoruz değil mi? Bir tanesi ilk işe girişte bu yetkinlik gerekli mi diye bir soru soruyor. Doğru mu? İşe ilk girişte bu yetkinlik gerekli mi? 1- Evet gerekli, 2- Gerekli değil diyordu. Öyle değil mi? İkinci ölçeğimiz vardı. İkinci ölçeğimiz neydi? Önem ölçeği. Bu yetkinlik, bu iş için hangi derecede önemli? 5 derece koymuştuk. Minimal düzeyde 2, başlangıç düzeyde 3, orta düzeyde 4, üst düzeyde gerekli, önemli 5, çok önemli. Önem ölçeği koymuştuk, doğru mu?
Doğru.
Önem ölçeği koymuştuk. Bir ölçek daha var, üçüncü ölçek. Ayırt edicilik özelliği. Orada yazın. Bakın, 3 ölçeğe göre bunları değerlendireceğiz. 1, ayırt edicilik özelliği. 2, işe ilk girişte gereklilik özelliği. 3, önem ölçeği. Ayırt edicilik özelliği neydi? Yüksek performans gösteren kişiyle düşük performans gösteren kişiyi bu yetkinlik ayırt etme özelliğine sahip mi? Yüksek performans gösteren kişiyle düşük performans gösteren kişiyi ayırt etme özelliğine bu yetkinlik sahip mi? Şimdi yetkinlik bazlı ihtiyaç belirlemede diğer iki ölçeği kenara bırakıyoruz, sadece önem ölçeğini alıyoruz arkadaşlar. O iş analizine gerekliydi. Burada sadece şimdilik önem ölçeğini alıyoruz. Ve önem ölçeği açısından bu yetkinliklerin ne derece önemli olduğunu belirliyoruz. Şimdi bu yetkinlikler evet gerekli ama yetkinliklerin hepsi 5 seviyesinde gerekli değildir. Bazı yetkinlikler 3 seviyesinde gereklidir, bazı yetkinlikler 2 seviyesinde gereklidir, bazı yetkinlikler 1 seviyesinde gereklidir. bazı yetkinlikler de 5 seviyesinde gerektir. Şimdi sınıf olarak, sesli olarak herkes böyle düşüncesini söylesin. Ben yetkinliği söyleyecek arkadaşımız. Ondan sonra siz de ona bir puan vereceksiniz. Bakalım sınıfın çoğunluğu kaç puanı toplanıyorsa ortalama o puanı yazacağız. Kim okuyacak yetkinlikleri? Hadi sen oku. Girece yetkinlik.
Okuma.
Okuma, yazma. Önem derecesini söyleyin sesli.
5.
5.
İşler arası ilişkiler.
İşler arası ilişkiler.
5.
Sözel haberleşme.
Sözel haberleşme.
5.
5.
Mantık yürütme.
Efendim?
Mantık
yürütme.
4.
4.
3.
3.
3. 3. 3. Peki. 3.
Karar verme.
3.
3.
4. 3. Tamam. Ortalamasını ver alıyorum. 3. Devam et.
Müşteri hizmetleri.
Müşteri hizmetleri.
5.
5.
Matematik muhakeme.
Matematik muhakeme.
3.
5.
4. Ortalamasını aldı. 3 ve 5'ini aldı. 4 diyor ortalaması.
Kasiyer personel ilişkileri. Hocam matematik yürütmeyi şey yapmıyor mu? Kısa yapmıyor
mu? Devam et şimdi.
Personel ilişkileri.
Personel ilişkileri. Bitti mi? Puanları koydunuz mu? Koydunuz. Demek ki bu mesleğin, kasiyerlik mesleğinin yetkinlik profili bu rakamda. Doğru mu?
Evet.
Doğru. Şimdi arkadaşımız, isminiz neydi?
Burçak.
Burçak. Burçak kasiyer olarak çalışıyor. Bizim firmamızda, süpermarketimizde kasiyer olarak çalışıyor. Ve Burçak'ın kendisi ve ilk kandiri onun yetkinlik değerlendirmesini yapıyor. Burçak'a diyoruz ki, yetkinlikleri okuyalım. Söyle.
Okuma yazma.
Okuma yazma açısından Burça kendi durumunu belirliyor. Sonra?
Kişiler arası ilişkiler.
Kişiler arası ilişkiler vesaire vesaire kendisi puanını belirliyor. Diyor ki benim durumum budur. Yani hangi yetkinlikte, hangi noktada olduğunu bize söylüyor. Ama bu kişisel söylemesi. Artı bir de Burça'nın yöneticisi var, şefi var veya müdürü var. Diyoruz ki bize Burça'yı değerlendir. Kendi değerlemesiyle şefin değerlendirmesini karşılaştırıyoruz. Mutabakat olmayan noktalarda konuşmalarını sağlıyoruz ve yetkinlik açığını tespit ediyoruz. Ondan sonra o profilin ideal olması gereken puanları var. Bir de Burçak'ın aldığı puan var. Şefiyle birlikte mutabakat içerisinde gerçekleştirdiği puan var. Ve hangi konuda eğitimi açığı ortaya çıkıyor. Diyelim ki karar verme. Karar vermede Burçak kendisinin 2 puanlı olduğunu görüyor ama burada olması gereken puan 4 puan. Demek ki karar verme konusunda kişisel inisiyatif kullanıp karar veremiyor. Ben o zaman not alıyorum, diyorum ki Burçak karar verme eğitimlerine katılır. Hangi yetkinlik alanında eğitim açığı varsa ona gönderiyorum. Modern uygulama bu arkadaşlar. İşletmede çalışan kritik pozisyonlar için, bütün pozisyonlar için demiyorum bakın, işçiler, mavi yakalılar vesaire demiyorum. Kritik pozisyonları yazdırmıştık. Kritik pozisyonlar için yetkinlik bazlı eğitim ihtiyaç analizi yapıyorum. Ve ondan sonra bu yetkinlikleri hangi tür eğitimlerle verebiliriz? Eğitim konularını saptıyorum. Ondan sonra bu eğitimleri kim verecek? Nerede verecek? Hangi öğretim üyeleri, uzmanlar, profesyoneller verecek? İşletme içinden mi verilecek, işletme dışından mı verilecek, bunları belirliyor. Eğitim ihtiyaç analizi bu. Demek ki popülasyon araştırması yapıyoruz, klasik yöntem. İnsanlara soruyoruz, ne eğitimi almak istiyorsun diye. Bu arada bu kişisel gelişim eğitimleri var, ondan da söyleyeyim. Bazen işletmelerde sık sık söylüyor. Geçen bir belediyeye gittik, orada da dediler, hocam kişisel gelişim eğitimlerine ihtiyacımız var dediler. Ya dedim, bir kere yanlış isimlendiriyorsunuz. Adam gelmiş 30 yaşına, 40 yaşına, 50 yaşına kişisel gelişim. Bunun kişisel gelişimi olmaz. Kişisel gelişim arkadaşlar 18-22 yaş grubundaki gençler için geçerlidir. Adam 22 yaşını geçtikten sonra kişisel eğitimi olmaz. Kişisel gelişim eğitimi olmaz. Fakat böyle bir moda almış, kişisel gelişim eğitimi diyor. Kişisel gelişim kitapları var biliyorsunuz çok sayıda. Size tavsiyem 2-3 tane kişisel gelişim kitabını okuyun. Bir daha da bakmayın kişisel gelişim kitaplarına. Eğer bir kişi kişisel gelişim kitaplarına fazla takılıyorsa Şurada bir problem var. Hızla kurtulun ama. Yani bir tane kişisel gelişim kitabı okuyun, iki tane okuyun. Üç tane okuyorsanız biraz da cahiline gider. Dört tane okuyorsanız size şöyle bakarım. Abone olduysanız eyvah derim. Eyvah derim. Yani kişisel gelişim kitaplarına fazla takılmayın. Ama okuyun. 18-22 yaşına kadar, hadi 20-24 yaşına kadar böyle bir kaç kitabı okumakta fayda var. Bunu inkar etmeyin. Ama abone olup da sürekli kişisel gelişim kitapları okuyup kendini geliştireceği zanneden insanlar yanılıyorlar. Böyle bir olay yok. Eğitim programı ve bütçelendirme. Eğitim programını oluşturuyoruz. İşletmemizde şu pozisyonlar için, şefler için şu eğitimler, müdürler için şu eğitimler, teknisyenler için şu eğitimler, mühendisler için şu eğitimler, şu departmandaki şu mühendisler için şu eğitimler, şu departmandaki mühendisler için şu eğitimler, şu departmandaki muhasebeciler için şu eğitimler, planımızı, programımızı yapıyoruz. 3 yıllık listesini oluşturuyoruz, konularını belirliyoruz ve konularını belirledikten sonra elde edeceğimiz sonuçları da belirliyoruz. Yani bu eğitimi aldığında kişi neyi öğrenmiş olacak? Bilgiyi mi öğrenmiş olacak? Beceriyi mi öğrenmiş olacak? Belirli bir yeteneği mi öğrenmiş olacak? Bunu da belirliyoruz, programımızı yapıyoruz ve bütçelendiriyoruz. Bütçelendirme için, önemli bütçelendirme, şöyle bir uygulama yapalım. Yazıyorsunuz. Bir işletmemiz var arkadaşlar. İşletmemizde 200 kişi çalışıyor olsun. İşletmemizde 200 kişi çalışıyor olsun. Ve işletmede çalışan personelin ortalama maaşı da 3.000 lira olsun. Bir ayda bu kişilere harcadığım, verdiğim maaş ne kadardır? Net maaş. Yani bürüt maaş farklıdır. Net maaş 3.000 liradır. Bir ayda 200 kişiye 600.000 lira mı? Demek ki ayda 600.000 lira ben bunlara maaş veriyorum. 12 ayda. Çarpın arkadaşlar. Sınav sorusu bu aynı zamanda.
7.200.000.
Lütfen yazın. Ayda 200 tane çalışanım var. Ortalama maaş ücretim. Çünkü ortalama maaşı karar edeceğiz. 3.000 lira. Ayda bunlara 600.000 lira veriyorum. Yılda da 7.200.000 lira maaş veriyorum, değil mi? Evet. Bu işte arkadaşlar benim personel ödemeleri bütçemdir. Bir firma eğitim yapmak için personel ödemeleri bütçesinin yılda en az %2'siyle %5'i arasında bütçe ayırması gerekir. Yani personele ödediğim maaşın %2'siyle 5'i kadar onları geliştirmek için ücret ödüyorum. Bu da personele yapılan yatırımdır. Maaş onlara verilen yatırımdır. Eğitim için ayırdığım para da onlara verilen yatırımdır. Sanki bir maaşın yan üyesi gibi bunu görüyorum. Diyelim ki %5'ini aldık. Hesaplamak kolay olsun. 7.200.000'in %5'i kaçtır?
3.600.
Ne kadar?
360.
360.000 lira. Demek ki benim yıllık eğitim bütçem ne kadar? 360.000 lira. Demek ki eğitim planı yapıyorum. 360.000 lirayla ortalama olarak 200 kişiye eğitim vereceğim. Ama soru şu. Gerçekten 200 kişiye mi eğitim vereceksiniz? Sadece 60 kişiye mi eğitim vereceksiniz? Sadece 60 kişiye eğitim vereceğiz. Bunu kim bana açıklayacak? Kim anladı bu arada?
Hocam, yöneticilere eğitim verdiğimiz de bunlarda da öyle. Onlar gelir, çalışanlara da eğitim verirler. Aslında esas ihtar edilmesi gereken kısmı eğitim verilir.
Onları yöneticilerin eğitimini yapacağım diyorsun, o yüzden. Başka bir açıklama. Birçok açıklaması var o yüzden. Başka bir açıklama. 200 kişi var. 200 kişiyi herkese eğitecek miydik, eğitmeyecek miydik? Hayır, herkese eğitmeyeceğiz. Kritik pozisyonlarda bulunan insanları eğiteceğiz. Kritik pozisyonlarda da benim kaç tane adamım var? 60 kişi. Ama bir eğitim bütçesini neye göre oluşturuyorum? 200 kişiye göre oluşturuyorum. Ama duruma göre bu değişkendir. Kritik pozisyonların içerisine bu sene o girer, öbür sene başkası girer vesaire. Ama fiilen ben 320.000 lirayla kaç kişi eğiteceğim? 60 kişiyi. O zaman kişi başına düşen eğitim harcamam ne kadar?
Evet, 6.000 lira.
6.000 lira. Kişi başına yılda ben 6.000 lira eğitim yapıyorum. Bu ne demektir? Kişiye
eğitime gelmesi
3.000 lira, hayır 3.000 lira maaş verirken yılda 2 maaşla ikramiye veriyorum. Eğitim ikramiyesi veriyorum. Anlaşıldı mı?
Ve adam eğitime gelmedi yani 6.000 lira.
Eğitime gelmediği zaman benim onu gırtlaklamam.
6.000 lira şöpe
hakikaten bu eğitime katılmayanlara, arkadaşlar o insanlarla yarıkım beraber yaşıyoruz. Çok kızıyorlar. Çok kızıyorlar, çok dikkatli olun. Bu eğitime katılma konusunda çok dikkatli olun.
Dediğiniz rakam sadece kurumsal firmalar için değil mi?
Orta ölçekli firma da olur. Niye bu eğitime gözükler ki kurumsal firma, orta ölçekli firma olabilir. Bunu siz belirleyeceksiniz. Gideriz firmalara iyileştireceksiniz.
Hocam bu verdiğiniz insanları boşuna
satıyorlar. Boşa gitmiyor işte, sana yatırım yapıyor. Halbuki ben seni iyileştirmek istiyorum, sen iyileştirmekten kaçıyorsun. Ben bu eğitimi düzenlemekteki amacım ne? Diyelim ki her bir insan bir figür değil mi? Her bir insan bir figür, her bir insan bir heykel. Hepimiz bir heykel gibi düşünün. Bizi yaparken, üretilirken, eğitim kurumlarından bizi üretilirken heykeltıraş bizi yanlış yontmuş. Ne bileyim, burnumuz biraz uzun. Kibirliyiz, kendimizi beğenmişiz. Ne bileyim, insanlarla ilişki kurduğunda tavrımızda bir eksiklik var. Adam eğitim programını alarak bendeki yanlışlığı düzeltmeye çalışıyor. Sen diyorsun katılmıyorum. Parayı bir kenara bırak. Parayı bir kenara bırak. Adam diyor ki ya ben eğitim programını düzenledim. Sendeki yanlışlığı düzeltmek için. Sen kaçıyorsun, gelmiyorsun. E bu ne demektir? Hadi bir kere kaçtın. İki defa kaçtın. Üçüncü de kusura bakma, ben seni düzeltemeyeceksem, benim kalıplarıma, işletmemin kültürüne, sistemine uyduramayacaksam, çalışamam seninle.
Hocam kurallar içerisinde mesela iki defa eğitime katılmayan atılacaktır diye bir ibare...
Hayır, o çok keskin olur. Öyle bir ifade hiçbir zaman koymayız.
Koyamaz mı?
Koymayız. Koymak da doğru değil, yanlıştır.
Şöyle koymayız. Şey hocam, bu eğitim planının ya da programının yanlış olduğundan dolayı eğitilenlerin sıkılmasından dolayı.
O dediğin çok doğru. Bazen yanlış konfigüre ediliyor. Çok yanlış konfigüre edilen eğitim programları var. Kişi bunalıyor orada. Katılıyor. Hiçbir fayda da elde edemiyor. Ona rağmen katılmadı. Eğitim programının sonunda biraz sonra bahsedeceğiz. Feedback formları dağıtılıyor. Feedback formlarına samimi olarak ayrıntılı bir şekilde düşüncesini yazmalı. O zaman var ya adam seni el üstüne tutuyor. Diyor ki ya bravo helal olsun işte. Benim de yapmak istediğim şey yapabiliyor. O zaman gidiyor, dönüyor top, insan kaynaklarının başına patlıyor. Diyor ki sen diyor bunu iyi konfigüre edememişsin. İnsanlara uygun olmayan eğitimlere katıyorsun, sonra da insanlar bundan yararlanamıyor. Ben para harcıyorum, sen bu eğitimi insanların ihtiyaçlarına göre tailor made yapman lazım. Yani elbise dikiyor, sen konfeksiyon hazır bir elbiseyi ona giydirmeye çalışıyorsun. Adam belki kilolu, belki zayıf, o diktiğin elbise ona uyması lazım, uymuyor.
Şurada oluyor ama. Biz o kadar planladık, masraf yaptık, nankörler beğenmiyorlar gibi bir şey de oluyor.
Ya öyle demez. Şey.
Oluyor,
oluyor. Bilmem, yani nankör demek lazım. Yani kişi pek veriyorsa yani...
Ya biz
yani,
o kadar düşündük adamları, işte plan yaptık, şey yaptık.
İnsan oldu der hocam.
Yani o adam beğenmemiş, feedbackleri doldurmuş işte olumsuz yorumlar diye.
Hayır, dediğin de o doğru olabilir, şöyle doğru olabilir. Şey. Yani yaptığın feedbackler tutarlı değildir. O zaman işte bu yorumu yaparsın.
Evet, bir cevabıyla bir cevap ankette çelişiyordur mesela.
Bunu buraya bekleyelim, şurada söyleyelim. Eğitimin uygulaması, ondan sonra eğitim uygulamasına geçeceğiz arkadaşlar. Eğitim iş yerinde yapılabilir, internet ortamında, dijital ortamda yapılabilir, işletmenin dışında yapılabilir. İş yerinde yapılan eğitimler de arkadaşlar, iş başında monitör aracılığıyla, koçluk yöntemiyle, birebir ustasının göstermesi yöntemiyle, eğiticilerin eğitimi yöntemiyle yapılıyor. Özellikle üretim işlerinde işbaşı eğitim geçerlidir. Makinenin başında, ulaşım taşıma araçlarının başında, bilincin başında yapılan eğitimlere işbaşı eğitim diyoruz. Örnekleme yöntemiyle yapılan eğitimler yine işbaşı eğitimlerdir. Koçluk yöntemiyle yapılabilir. Büro ortamında yine işbaşında yapılabilir. Veya iş yerinin eğitim konferans salonları vardır, büyük işletmelerin tamamı. Çok güzel konferans salonları vardır. Televizyonu, işte klip çarptı vesairesi mükemmel eğitim salonları olan işletmeler var. Sizi oraya alırlar, sabahtan akşama kadar orada ya böyle tahta usulü, konferans usulü eğitim verirler. yahut da seminer usulü U masa yaparlar. U masada tartışmalı, görüşmeli, konuşmalı eğitimleri. İş yeri dışındaki eğitimler ise genellikle resort otellerde yapılır veya gören yerlerinde yapılır. İşte bizde Avant'ta yapılıyor biliyorsunuz, Kartepe'de yapılıyor, Uludağ'da yapılıyor. Özellikle gören yerlerine götürülür. Buradaki sebep de şudur, sadece eğitim değil, kişilerin değişik bir havayı teneffüs etmeleri, işi ortamından çıkmaları, orada rahat arkadaşlık ilişkisi geliştirmeleri. İşte çok yer var böyle. Türkiye'nin her tarafı.
Gelen firmaların en büyük sebebi İstanbul otellerini tercih etmemiz sebepleri. Sonuçta
Şile var, Sabancı var, o kadar çok yer var. Gidecek yer paradan herhalde.
Evet, mesela Şile'de güzel nezik bir otelimiz var şöyle.
Evet, paradan herhalde. Çok güzel yerler var. Türkiye'nin çok güzel yerleri var. Bunlardan bir tanesi mesela duyarlılık eğitimi. Duyarlılık eğitimlerinin niteliği biraz daha farklıdır. İnsan ilişkilerinin geliştirilmesine, kişinin kendi benliğini bulmasına yönelik eğitimlerdir. Böyle bir eğitime katıldım. Bu eğitimlere psikolojik soyunma eğitimleri diyoruz. Psikolojik soyunma eğitimleri, biliyorsunuz bir grup halinde 5 kişilik, 7 kişilik bir masanın etrafında oturuyorsunuz. Yönetici toplantıyı eğitimi açıyor. Diyor ki arkadaşlar, diyor, duyarlılık eğitimi yapacağız. Bu duyarlılık eğitiminin formal bir şeyi yok. Ben bir şey de aktarmayacağım. Sadece iş yerindeki konuları konuşacağız. Ben sözü bırakıyorum. Herkes bir şey söylesin. Grup bir sessizliğe gömülüyor. İnsanlar birbirine bakıyor. Kim konuşacak diye. Kimse konuşmuyor. O ona bakıyor, ona bakıyor. Sonra bir gülüşmeler oluyor falan. Ya diyor konuşsana, o diyor sen konuş diyor. Yok ya ne söyleyeceğim diye bir şey söyleyeceğim. Derken böyle birden bir anda dinliyor. Bir yarım saat daha böyle bir sessizlik oluyor. Bu eğitim sabahtan akşama kadar böyle hiçbir şey yok. Ondan sonra iki günden, üç günden sonra insanlar açılıyor. Başlıyorlar konuşmaya. O ona, o ona, o ona. Ve çocuksu davranışlıklarını, bütün ilkel davranışlarını orada sergiliyorlar. Onlar da anlayamıyorlar, bu bir eğitim midir, tartışma mıdır, konuşma mıdır, ama herkesin içinde bir düşünce gelişiyor. Diyor ki, bu diyor, iş yerindeki sorunları herhalde tartışmamız ve haklılığımı, orada gösterdiğim bir davranışın haklılığını arkadaşıma kanıtlamamdır diyor. O onu kanıtlamaya çalışıyor, onu kanıtlamaya çalışıyor derken farkına varmadan ilkel davranışlarını ortaya koyuyorlar. İlkel davranışlar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kaba sözcük.
Kavga çıkıyor.
Yani burada yok, kavga değil. Kaba sözcükler diyor. Yani burada telaffuz edemeyeceğimiz kaba sözcüklerini sergiliyorlar. Ve bir hafta sonra iş yerine geldikten sonra ben o insanları gördüm. İş yerinde ruh gibi geziyor. Çünkü herkes ne varsa içinde dışında orada gördü. Herkes birbirine karşı çok daha dikkatli. Birbirine karşı daha nazik, daha kibar. Biraz daha anlayışlı davranmaya başlıyor. Çünkü artık ne söylediyse söyledi, iş yerinde o kaba davranışları, sözcükleri kullanamıyorlar. Ama orada, o ortamda söylediler. Ne söyleyecekse, konuşacaksa, konuşan konuştu, konuşmayan sustu vesaire ne kaldı? Herkes birbirini tanıdı. Diyor ki, oradaki arkadaşın konuşmuyordu. Diğer konuşmuyor, ya diyor, bırak bir kapı çalışmıyor. Bu söyleniyor işte. Yani orada söyleniyor. İşte iş yeri dışındaki eğitimler, biraz da böyle açık hava eğitimleri var. Kırda dışarıda çeşitli uygulamaları var. İşte çuval içine giriyorlar, su taşıyorlar, birbirine tabanca sıkıyorlar. Yani bin bir çeşit var. Yurt dışında ben böyle bir eğitime katılmıştım. Güzel bir eğitimdi. Takım geliştirmeyle ilgili bir eğitim. Bir kamyonetin o üst şeyi var üstünde. Platformu var, hani branda falan koyuyorlar, hatırlıyor musunuz? Kamyonetin
kasası
ama üst tarafında böyle oraya çıkarıyorlar. Altta işte 4-6 arkadaş böyle kollarıyla birbirini bağlıyor. Onlar hizaya girmişler, sen arkanı dönüyorsun, kamyonetin oradan kendini bırakıyorsun aşağı ve onlar seni eliyle tutuyorlar. Bayağı korkuyorsun, ya düşürürlerse, ya tutmazlarsa. Ama işte takıma güven, güveni öğretiyor. Diyor ki, kendini takıma teslim et.
Düşen oldu mu hocam?
Yok, hayır. Zor bir alan. Hakikaten zor. Çünkü görüyorsunuz ben sinek sikletli adamım. Yani beni düşürmeleri zor da. İri adamlar var. Bu Amerikalılar iri adamlar. Yani bayağı ayağımız titredi düşürürsek falan diye. Düşürmeyelim diye. Yani takımın prestiji sıfır olacak düşürürsek. Yani takım ruhunu öğretiyor sana. Açık hava etkinlikleri. Yani eğitim dediğimizce olayı bilgi aktarımı olarak görmemek. Yani bazı davranışların, yeni davranışların, hareketlerin kazanılması olayı olarak da görmek lazım. Sonra eğitimin değerlendirilmesi. Eğitimin değerlendirilmesi 3 aşamada yapılıyor arkadaşlar. Eğitim seminerinin hemen sonunda. 3 ay sonra, 6 ay sonra ve 1 yıl sonra. Eğitimin hemen sonunda anlatılan konferanstan, verilen dersten, verilen bilgilerden, becerilerden, yeteneklerden memnun olup olmadığınızı yazıyorsunuz. Basit bir form, bir form veriyorlar. Memnun. Herkes orada, %99 arkadaşlar herkes memnun oluyor. Çünkü eğitim devletçisi seminerleri anlatıyor. Hoca da eğer tecrübeli birisiyse, bilgi birisiyse, güzel aktarmışsa 4-4-4-4 gidiyor, 5-5-5 gidiyor. Yaşadığımız tecrübeler budur, hep yüksek bandaradır. Onun bizim için çok fazla önemi yoktur. O ilk tepkileri yansıttır o kadar. Başka hiçbir şey, anlamı yoktur o formun. Peki hangi formun anlamı vardır? 3 ay veya 6 ay sonra bu eğitim programına katılan insanların davranışlarında, hareketlerinde, üretimlerinde, pazarlamada, müşteri ilişkilerinde, insan ilişkilerinde ciddi bir iyileşme gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Bu feedback'i bize müdür, müdür yardımcıları, şefler verir. 6 ay geçtikten sonra bir form asılınır, ayrıntılı bir formdur, dağıtılır müdürlere. Denir ki, Nergis Hanım 3 ay önce bir eğitime katılmıştı. 6 ay önce bir eğitime katılmıştı. Hareket ve davranışlarında ciddi bir gelişme gözlediniz mi? İnsan ilişkilerinde, çalışma alışkanlığında, çıkardığı işin kalitesinde, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde, duyarlılıklarında ciddi bir gelişme var mı? İşte o raporlanır, bizim için ciddi anlayacak olan olay yok. Yani eğitimin 8 saatin sonunda, 5 saatin sonunda doldurulan anket formu değildir ama onu da alırız. Çünkü gerek organizasyonda bazı bozukluklar vardır, onları oradan tespit ederiz. Gerekse eğitimcinin eğitim verdiği kişilerle olan seminer içerisindeki diyaloğunda, ilişkilerinde bir problem yaşanmış mıdır, yaşanmamıştır, onu o formdan görürüz. Ama gerçek uygulama 3 ay veya 6 ay sonra yapılan eğitimdir. Bu, burada dikkat ettiğimiz şey davranışsal sonuçlardır. Davranışsal sonuçlardır. Bir yıl sonra tekrar bir değerlendirme yaparız. O değerlendirmede dikkat ettiğimiz şey örgütsel sonuçlardır arkadaşlar. Yani 3 ay, 6 ay sonra bunu lütfen yazın. Davranışsal sonuçlara bakarız. Bir yıl sonra örgütsel sonuçlara bakarız. Nedir örgütsel sonuçlar? Spesifik hale getirelim. Örgütsel sonuçlar şudur arkadaşlar. Satış miktarı arttı mı? Üretim miktarı arttı mı? Üretim kalitesi arttı mı? Müşteri şikayetleri azaldı mı? Fireler azaldı mı? Lütfen de yazın. Satış miktarı arttı mı? Üretim miktarı arttı mı? Üretim kalitesi arttı mı? Fireler azaldı mı? Hatalar azaldı mı? Personel arasındaki tartışmalar, münakaşalar azaldı mı? Bunlara örgütsel sonuç diyoruz. Eğitimin amacı arkadaşlar hem bireysel davranışsal sonuçları iyileştirmektir, hem örgütsel sonuçları iyileştirmektir. Örgütsel sonuçlarda ciddi bir kazanım sağlamayan eğitim bütçesi boşa gitmiş demektir. Müdürler, müdür yardımcıları, ilgili mühendisler, eğer üretimle ilgili sefireler söz konusuysa. Evet, eğitim yöntemlerinden söz ettik, iş başında, iş dışında onları anlattım. Şurada son olarak konferans, eğitim ve geri ve eğitimciler, ondan da iki kelimeyle söz edeyim. Eğitimciler önemlidir arkadaşlar, ciddi kuruluşlar eğitimciler havuzu oluşturur. Eğitimciler havuzu demek şu demek. Belirli bir anket formu geliştirirler ve buraya kriterlerini yazarlar. Herkesi eğitimci olarak kabul etmezler. Şimdi bakıyoruz, yardım doçent eğitime gidiyor, doktorasını yeni vermiş, araştırma görevlisi de eğitime gidiyor. Efendim, bir yerde birisi 2-3 yıl bir şey çalışmış, onu da eğitime gidiyor. Böyle eğitime seçeceğimiz insanları özel olarak seçmeliyiz. Bu şu demek değildir, yardım doçent eğitime gidemez demek değil, gidebilir. Eğer kendisini iyi yetiştirmişse, alanda uzman olmuşsa. Ama %80 de gidemez. Yani %80 de gidemez. Çünkü bunların da o sayısı azdır. Kendisini iyi yetiştirmiş insanların sayısı azdır. Profesörlerin, öyle profesörler vardır ki bu profesörlerin %80'i eğitim veremez. Yani profesör verince uzman ol demek değil. Böyle bir olay yok. Profesörlerin içerisinde de eğitim seminerini iyi verebilecek insanlar var. Hiç veremeyecek insanlar var. Piyasada bir uzman var. 50 tane profesör cebinden çıkar. O zaman eğitime o gelmesi lazım. Yani eğitimci dediğimiz zaman bu işi ciddiye alıp herkesin eğitimci olamayacağını bilmemiz gerekiyor. O eğitimciyle ilgili bir piyasa araştırması yapmamız lazım. Çeşitli kişilerden feedback almamız lazım. Nasıl durumu iyi? Katılımcılarla güzel diyalog kurabiliyor mu? Konusuna hakim mi? Anlatabiliyor mu? Sınıfa hakim mi? Bilgi alıp ondan sonra bir eğitimci veri tabanı oluşturup onları kaydetmemiz lazım. İşletmeler şunu yapıyor, bununla ilgili bir form geliştiriyorlar, bu formu eğitimciye dolduruyorlar, analiz ediyorlar, uygun görüyorsa onları eğitime çağırıyorlar, aksi halde çağırmıyorlar. Yeri ve zamanı arkadaşlar, yerini söyledik, zamanı. Eğitimler konferans niteliğinde 2 saatlik olabilir, tam günlük olabilir, 3 günlük olabilir, 1 haftalık olabilir. Eğitim konusunun genişliğine ve ağırlığına göre değişir. Bu hem eğitimci ilgilendiriyor, hem işletmeyi ilgilendiriyor. Bazı konular var ki işletme bunun kaç günde verilmesi gerektiğini bilemez. Eğitimciden alması gerekir. Yani bu eğitim kaç gün içinde verilir? Nasıl verilir? Görüşmesi, haberleşmesi, plan yapması ve buna göre uygulaması lazım. Son olarak web eğitimlerinden söz etmedik. İnternet ve web eğitimlerine geçmeye başladı büyük kuruluşlar. Örneğin bankalar internet ortamında, Merkez Bankası da dahil olmak üzere eğitimlerini artık internet ortamına aldı, şifreyi veriyor. Eğitim konularına giriyorsun, oraya açılıyor. Sanki yüksek lisans master programı gibi eğitim. Giriyorsun, çalışıyorsun, sınavının testini geçiriyorsun, teste giriyorsun internet ortamında. Ondan sonra adamlar seni çağırıyor, bakıyor, puanlarını veriyor ve bu eğitimden geçtiğini varsayıyor. Yani artık buraya doğru gidiyor. Eğitim paketlerini, eğitim şirketleri internet ortamında satmaya başladılar. Bir şirket geliştiriyor, paketlerini hazırlıyor. Merkez Bankası'na gidiyor, diyor ki böyle böyle eğitim programları var, paketlerim var, internette giriyorsunuz. Kişi burada bunları çalışıyor, eğitiyor, sonra biz sınavını yapıyoruz, sınavlarının sonuçlarını size veriyoruz. Yani artık böyle alıp bu dahil götürme olayı da kalktı. Ama her tür eğitimler için değil, belirli türde eğitimler için spesifik mesleki eğitimleri internet ortamında vermeye başladı. Evet, bu akşamki dersimiz bu kadar. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir soru var mı? Ödev vereceğim. Önümüzdeki hafta ödev. Böyle bir pozisyon için yetkinlik listesi oluşturacaksınız. Yalnız kasiyerlik mesleği değil, başka bir meslek olacak. Bir meslek seçeceksiniz veya bir iş pozisyonu seçeceksiniz. Onun yetkinliklerini belirleyeceksiniz. Yetkinliklerin önem profilini çıkaracaksınız. Ve hayali bir kişinin de bu yetkinliklerden aldığı puanı ortaya koyarak hangi yetkinlik alanında ne kadarlık bir yetkinlik açığı olduğunu tespit edeceksiniz. Bir pozisyon belirleyeceğiz. Diyelim ki muhasebe müdürlüğünü aldık. Muhasebe müdürlüğünün yetkinlik listesini çıkardık. Aşağı yukarı yetkinlik listeleri 10 ile 35 yetkinlik arasında değişir.
Bunların hepsini biz kendimiz belirliyoruz.
Evet. O netiniz var ya.
Baktım.
O netiniz varsa hiç endişe etmeye gerek yok. 35 tane yetkinlik listesi belirledik. Yetkinlik listesini belirledikten sonra önem ölçeğini kullandık. Önem ölçeği 1 ile 5 arasında değişiyordu. Bu yetkinlik bu pozisyon için az gerekli, orta derecede gerekli, çok gerekli, büyük ölçüde gerekli. 5 derecede belirledik. Bu nedir? Bu pozisyonun standart yetkinlik profilidir. Bu pozisyonun standart yetkinlik profili. Ama orada bir arkadaşım var, Murat Sert. Murat Sert de muhasebe müdürü olarak çalışıyor. Muhasebe müdürünün yetkinlik profilinde genel müdür veya muhasebeden sorumlu, mali idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Murat yetkinliği değerlendiriyor. Neye göre değerlendiriyor? 5 dereceli ölçek üzerinden değerlendiriyor. Burada belirledik 1, 2, 3, 4, 5 diye. Murat'ı da hayali bir şekilde puanlayacaksınız. Kafamızda Murat diye bir adam var. Ona göre kafamızdan diyelim ki 35 tane varsa 35 taneden 20 tane yetkinlikte Murat geçer puan alsın. Yani standarda uygun puan alsın. Ama 10'da da standarttan düşük puan alsın. Standarttan düşük puan alan yetkinlikler konusunda bu benim Murat'ı eğitmem anlamına geliyor. Doğru mu? Bu listeyi hazırlayacaksınız. Bu listeyi hazırlatmaktaki sebebim şu. Kim çalışıyorsa bugün hali hazırda kendi pozisyonunu değerlendirsin. Ben acaba hangi konuda yetkinliklerim zayıf, eğitim almam gerekiyor diye. Kendinizi çıkarın. Kendinizi çıkarmanız demek yarın mesai arkadaşınızı çıkarmanız demektir. Yarın müdür olduğunuzda yönettiğiniz insanların yetkinlik ihtiyacında hangi alanda eğitim alması gerektiğini çıkarmanız demek. Sorusu olan? Şeyler vardı. Özgeçmiş.
Hayır.
Özgeçmiş. Neydi?
Eğitim süreci sonundaki
değerlendirme
vardı. Hepsini
haftaya beraber.
21 tane evrak.
Tamam. Bunu önümüzdeki hafta bakalım. Liste için bir hatırlayacak. Özlem'in iletişim kurmak isteyen arkadaşlar internette Özlem'in e-mailini de koyuyoruz. Değil mi Özlem? Bir problem yok. Sınıf temsilcisiyle iletişim kurmak isteyen, devam durumu,